Ayrım 17 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar Sayfa 248 Sabriye Hanım'ın Selma Hanım için söylediği şeyler beni hakikaten üzmüştü. Belki bu yüzden ilk rast geldiğim dükkandan Cemal Bey'in evine telefon ettim. Karşıma Cemal Bey çıkarsa telefonu kapamaya karar vermiştim. 5 seneden beri görmediğim türlü sıkıntılar arasında çehresini bile unuttuğum kadın, birdenbire Sabriye Hanım'ın söylediği birkaç sözle şimdi dört bir tarafımı bir yangın gibi sarmıştı. Halbuki işlerimizin yavaş yavaş düzeldiği bu günlerde Pakize ile yeniden tatlı balayı günleri geçiriyorduk. Telefona Selma Hanım cevap verdi. ''Nerelerdesiniz acanım? Cemal'e soruyorum. Hayri Bey bu, bilinir mi hiç? İstifa etti gitti diyor. O kadar ara diye yalvardım. Zannederim her tarafa başvurdu, sizi ele geçiremedik ve selam.'' Ve bütün bunları hep içine bir yığın çocuk neşesi karışan o ince billur sesle söylemişti. Demek böyleydi, Cemal Bey ona benim istifa ettiğimi söylemişti. Ben huyu suyu bilinmeyen bir adamdım. Aramış bir türlü bulamamıştı. Kendisine vaziyeti anlattım, bize yardım edip edemeyeceğini sordum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün adı pek hoşuna gitmişti. ''Bu nasıl iş canım?'' diyordu. ''Adeta şakaya benziyor. Hakikaten şaka gibi bir şey. Hele bir anlatın.'' Elimden geldiği kadar müesseseyi izah ettim. Kendisinden rica ettiğimiz şeyi de söyledim. Ertesi sabah enstitüye geleceğini vaat etti. Onu o günlerde kaleme devam etmeye başlayan Zehra'nın yüzünden Halit Bey'in odasına aldım. Daha ilk anda kendisinde bir yığın şeyin değiştiği görülüyordu. Yine eskisi gibi güzel ve zarifti. Bütün hareketlerine hakimdi. Gülüşü ateş oyunu gibi bir şeydi. Fakat makinede bozuk bir şey vardı. Eski neşesi kalmamıştı. Istırap denen çemberden geçtiği muhakkaktı. Sanki bilmediğimiz üzüntüler, düşünceler, belki de bir korku arasından konuşuyordu. Belki de yalnız bu sonuncusu vardı. Korkuyu bütün ömrümce tatmıştım, o yılanı gayet iyi bilirdim. Bir kere içinize yerleşti mi bulandırmayacağı hiçbir şey yoktu. Fakat neden korkuyordu, niçin telaşıydı, buralarını anlamam kabil değildi. Benden ilk önce iş hakkında izahat istedi. Çok çocukça bir saflıkla, ben böyle şeyleri yapamam ki diyordu. Bunu söylerken elleriyle yaptığı işaret o kadar güzeldi ki bütün konuşma boyunca bir daha yapmasını bekledim. ''Zannettiğiniz gibi değil'' dedim. ''Sadece müesseseye fikir vereceksiniz. Hiçbir güçlüğü yok. Hele siz ki bu işleri çok iyi bilirsiniz. O kadar mükemmel bir zevkiniz var.'' Sonunda o da razı oldu. Eğlenceli bir iş olacağını tahmin ediyordu. Zaten giyim kuşam en sevdiği şeydi. Yalnız Cemal Bey'e bir kere sorması lazımdı. ''Belki istemez'' diyordu. ''Onun için vaat etmeyeyim. Mesele çıkarmayalım.'' ''Ne mesele çıkacak? Zannetmem ki Cemal Bey sizin herhangi bir arzunuzu reddetmeye kalksın.'' Bunu mahsus söylemişti, başını salladı. Cemal son zamanlarda hiç eski Cemal değil. O kadar kendine hakim olan kadın neredeyse karşımda ağlayacaktı. İçime yumruk gibi bir şey tıkandı. Asıl beni şaşırtan bu sözlerin altında Selma Hanım'ın bütün hayatının bulunmasıydı. Demek ki o Cemal Bey'i hiç anlamadan, ondan hiç şüphe etmeden, gözü kapalı ve biçare yaşamıştı. Onu bütün ömrünce insan olgunluklarının bir numunesi gibi görmüş ve öyle sevmişti. Bununla da kalmıyordu. Ona bağlıydı, onun emrindeydi. Onu seviyor, kıskanıyor ve ondan korkuyordu. O zamana kadar bu kadını bütün hayatından sıyırarak sevmiştim. Cemal Bey'le evli olduğunu biliyor ve sadece kabul ediyordum. Fakat ikisinin arasındaki münasebetin üzerinde durmamıştım. Benim içimde ne Cemal Bey bana Selma Hanım'ı ne de Selma Hanım zaruri şekilde Cemal Bey'in varlığını hatırlatmıştı. Kocası olduğu gibi herhangi bir hastalığı da olabilirdi. Şimdi ise onu kıskandığını anlayınca birdenbire vaziyet değişmişti. O zamana kadar Cemal Bey'den sadece nefret ederdim. Bir yığın kinim vardı. Fakat onu hiçbir zaman kıskanmamıştım. Şimdi bir anda onu kıskanmaya başlamıştım. Bileklerimden yukarıya doğru bütün damarlarım çekile çekile, ''Peki sorun'' dedim. ''Ümit ederim ki reddetmez.'' Asıl felaketi o kadar beğendiğim kadının birdenbire hayatından şikayet edecek kadar herkese benzemesiydi. Fakat daha garibi, hatta daha gülüncü vardı. Sıkıntılarımdan biraz çıkar çıkmaz kendime yeni ıstıraplar bulmamdı. Gömüldüğü dalgaların içinden başını çıkarır çıkarmaz karşı sahili gören bir yüzücü gibi ben de kendime bir iş bulur bulmaz Selma Hanım'a dönmüştüm. Buna niçin şaşmalı diye düşünüyordum. Madem ki yavaş yavaş yine kendim oluyorum. İş meselesi böyle halledilince Selma Hanım benim aradaki 5 senelik hayatımı merak etti. Her şeyden evvel şirketten niçin istifa ettiğimi soruyordu. Biliyorsunuz ki o günlerde Cemal hep maaşınızın artacağından bahsediyordu. Bir müddet yüzüne dalgın dalgın baktım. Neredeyse her şeyi söyleyecektim. Fakat dediği acele edecektim sanki. Belki de sözlerime inanmayacaktı. Yahut hayatına yeni bir üzüntü daha ilave edecektim. En iyisi bir yalanla işin içinden sıyrılmaktı. İstanbul'dan uzaktaydım dedim. İyi ama sizi görmüşler. Ben de hiç uğramadım, hep İzmir'de kaldım demedim ya. Selma'nın başını kaldırarak yüzüme baktı. Niçin doğrusunu söylemiyorsunuz dedi. Cemal'in yalan söylediğini ben biliyorum. Tekrar bir sessizlik oldu, sonra yavaşça ilave etti. Daha doğrusu şüphe ediyorum, fakat şimdi eminim. Deminki duruşunuz bana her şeyi öğretti. Elimden geldiği kadar kendisini tatmine çalıştım, fakat o kendi düşüncesine devam ediyordu. Hayır dedi, bu mesele zannettiğiniz kadar basit değil. Çok karışık bir iş bu. Benden gizlemesine o kadar ehemmiyet vermiyorum. Nihayet sizi sevdiğimi biliyordu. Çok zahmetimi çekmiştiniz. Ahbaptık. Üzülürüm diye gizlemiş olabilir. Hoş, bu da affedilecek şey değil. Çünkü ortada bir sürü yalan var. Fakat sizi işten ne diye çıkarttı? Oraya kendisi getirdiği halde. Belki ötekiler çıkmamda ısrar ettiler. İmkansız, böyle olsa o zaman benden gizlemezdi. Fakat farz edin ki öyle, o zaman nasıl razı oldu? Hayır, bu işte mutlaka başka bir şey var. Sonra gözlerini gözlerime dikti. Kim bilir ne kadar sıkıntı çektiniz. Aldırmayın dedim, her şey düzeldi. Şimdi benim için üzülmeyin ve mesele yapmayın bunu. Hatta bizim teklifimizi de unutun, belki karşılaşmamızı istemez. Rahatınız bozulmasın. Selma'nın bir müddet çantasında mendilini aradı. Benim artık rahatım yok dedi. İnsan talihi buydu. Hiç kimse yıldız olarak kalamıyordu. Muhakkak hayalimizdeki yerinden inecek, herkese benzeyecekti. Her neyse, sizi tekrar bulduğuma memnunum. İş meselesine gelince daha düşünürüz. Ben size telefon ederim. Merdivenlerden beraber indik kapının önünde. Hakikaten şaşılacak şey, bu kadar yalan söylesin diyerek ayrıldı. Hakikaten şaşılacak şeydi. Üçüncü kısım. Belediye reisinin ziyaretinden 2 ay sonra daha mühim, daha salahiyetli, hatta mutlak denecek kadar salahiyetli bir zat dairemize geldi. Fakat biz artık eski binada değildik. Çok rahat, geniş bir yere geçmiştik. Personelimiz de çoğalmıştı. Nermin Hanım, Zehra, Ekrem Bey benimle beraber tam bir büro kadrosuyduk. İşlerimiz de artmıştı. Halit Ayarcı her sabah geliyor, ya Nermin Hanım'a yahut Zehra'ya bir yığın şey dikte ediyordu. Kızımın daktilo acemiliklerine ehemmiyet vermiyor, Ekrem Bey'i iş fikrine yavaş yavaş alıştırıyordu. Halit Ayarcı'yı bu yeni misafir de şaşırtmadı. Bir müddet ayakta belediye reisiyle beraber izahat verdi. Müessesenin esas gayesini anlattı. Bu yeni ziyaretçinin eskisinden bir farkı vardı. Bu hiç konuşmuyor, sadece gözlerini gözlerinize dikerek dinliyor, icap ederse kirpik işaretleriyle sizi tasdik ediyordu. O da izahattan sonra müesseseyi gezmeyi istedi. Duvarlara asılacak vecizeleri çok beğendi. Bunları şehrin, hatta yurdun her tarafına dağıtmamızın lüzumundan bahsetti. Halit Ayarcı bu teklifi yalnız bir "düşünüyoruz efendim"le karşıladı. Fakat belediye reisi "bu her şeyden evvel bir tahsisat meselesi" diye cevap verdi. Enstitünün bugünkü parasıyla, hatta bu sene bütçeye koyduğumuz parayla bunun yapılması imkansız. Ma mafi, Halit Bey çalışıyor. Garip şekilde roller değişmişti. Bu sefer Halit Bey benim yerime geçmiş, belediye reisi onun yerini almıştı. Ben 4. plandaydım. Ma mafi, Halit Ayarcı yine benim unutulmama razı olmadı. Bana çok açık, cevabı içinde sualler sordu ve kendi üslubunda cevaplar aldı. Salahiyetli zat belediye reisini tabii diye tasdik etti. Yalnız her şeyi paraya bağlamamalıdır. İnsan iradesi daima maddi şartları yener. Sözüne devam etsin diye ne kadar dua ettim. Bunun sırrını bir kere öğrenseydim her şey halledilecekti. Fakat devam etmedi. Şüphesiz bu mühim işin usullerini kendimizin bulmasını istiyordu. Belediye reisinin bu hususa hiçbir itirazı yoktu. Binaenaleyh gerçeği bu olmakla beraber. Çünkü o da maddi şartları sadece iradesiyle yenmişe benziyordu. Yeni kurulmuş bir müessesede bilhassa bu kadar masraflı bir işin büsbütün de parasız yapılamayacağını, yapılsa bile bu iş için sarf edilecek iradenin çok pahalıya mal olacağını, en münasip dille, yani karşısındakinin fikrini daima doğru bula bula tekrar tekrar hatırlatmaya çalıştı. İtikadımca belediye reisinin bu işte hakkı vardı. İşsizlik zamanlarımda sadece irademle geçinebilmek için bu cevheri o kadar sarf etmiştim ki çoktan beri bende zerresi bile kalmamıştı. Ve belki de bu yüzden aylardır Halit Ayarcı'nın ayağıyla ittiği bir futbol topuna benzemiştim. Halit Ayarcı bütün bu konuşma boyunca adeta lakayt kalmıştı. Masanın bir köşesine hafifçe yaslanmış, sakin ve alakasız, beyhude sözlerle israf edilen zamana pek fazla fark ettirmeden acır gibi etrafına bakıyordu. Hiçbir zaman can sıkıntısı denen şeyin bu kadar asil, bu kadar üstün şeklini görmemiştim. Etrafındaki konuşmanın bitmesini, birdenbire kabaran bir rüzgarın savurduğu bir toz dalgasının geçmesini bekler gibi bekliyordu. Ben işe karışacağım zamanı biliyorum, fakat siz bir kere aranızda anlaşın. Sizleri huyunuzdan vazgeçiremem ki, çaresiz tahammül edeceğim. Nasıl olsa olduğum yere geleceksiniz. Bir insan karşısındakine o anda yalnız sabır ve tahammül olduğunu ancak bu kadar terbiyeli şekilde gösterebilirdi. Nihayet salahiyetli zat kararını verdi. Para işini merak etmeyin dedi, her türlü fedakarlığı yapacağız. Madem ki bu işe girdik. Ben mümkün olduğu kadar tutumlu olmak gerektiğini söylemek istiyordum. Belediye reisi bu çok basit temenniye hemen hemen aynı zikzaklardan geçen bir cümle ile teşekkür etti. İşte o zaman Halit Ayarcı dayandığı masadan ayrıldı ve seyirci vaziyetinden çıktı. İmkanlarımız biraz genişlerse elde bulunan çok faydalı bir eseri de neşretmeyi düşünüyoruz dedi. Hayır, bu adamı ben taklit edemezdim. Ona yetişmek imkansızdı. Demek hazır eserleriniz var. Ne çabuk böyle. Evvela büyük bir etüdümüz var. Arkadaşım Hayri Bey'in hemen hemen bütün ömrünü sarf ederek yazdığı bir kitap. En büyük saadetimiz için. Belediye reisi bu fırsattan istifade ederek beni daha yakından tanımaya muvaffak oldu. Hayri Bey arkadaşımız eski saatçiliğimizin tarihini belki en iyi bilen adamdır. Zaten saatten ve felsefesinden çok iyi anlar. Bu sefer dikkatli bakışların tek hedefi ben oldum. Kanunun anlattığı manada tam bir cürmü meşhuttu bu. Suçüstü. Suçüstü. Ah ya Rabbim, bir kaçabilsem. Fakat niye kaçacaktım sanki? Böyle bir ilgiyi bütün ömrümde görmemiştim. Kitabınızın ismi nedir Hayri Bey efendi? Ben bu sualle birdenbire yuvarlandım. Karanlık uçurumda tutunacak bir yer ararken Halit Ayarcı benim yerime cevap verdi. Ahmet Zamani Efendi'ye ait bir etüt. Ahmet Zamani Efendi ve eseri. Ahmet Zamani Efendi mi? Hiç işitmedim. 17. asrın meşru alimlerinden, 4. Mehmet devri adamı, tam klasik devrimizde. Ne yapmış bu adam? Devrinin en mühim saatçisi, hatta Graham'dan evvel Rabia hesaplarını bulmuş diyorlar. Hayri Bey doğrudan doğruya onun mektebinden gelen bir zatın talebesidir, Muvakkit Nuri Efendi'nin. Tekrar bakışlar benden yana çevrildi. Kitabınız bitti mi? Artık sıra bana gelmişti, bu kadarını yapabilirdim. Halit Ayarcı beni yolun ortasına kadar götürmüştü, bundan sonrası benim işimdi. Nereye gideceğimi biliyordum. Doğrusunu isterseniz henüz hayır, yani halledilecek bir iki mesele var. Fakat bitmek üzere, hatta bitmiş gibi. Halit Ayarcı tekrar dinamik rehavetinden ve alakasızlığından sıyrıldı bana. Zannederim ki gelecek Nisan'a yetiştirirsiniz. Sonra misafire döndü. Gelecek Nisan'ın 8'i Ahmet Zamani Efendi'nin ölümünün 180. yıl dönümüdür de. Sonra kendi kendine hesap etti. Evet, tam 180 sene oluyor. Demek büyük bir merasim yapabiliriz. Halit Ayarcı konuşmasının topunu yine belediye reisine bıraktı. Halit Bey'in niyeti de öyle efendim. Hayri Bey biraz yorulacak ama. Bu fırsat kaçırılmaz. Müessesenin açılış resmini de o zaman yaparız, değil mi Hayri Bey? Bu vesileyle daha parlak olur. Halit Ayarcı tekrar konuşmaya katıldı. Açış törenini bendeniz yeni binamızda düşünmüştüm dedi. Bu sefer ilk defa olarak iki taraf itiraz etti. Hayır, hayır, o zaman çok gecikir. Zaten yeni bina için ayrı bir açış töreni daima yapılabilir. Bu gibi törenler ne kadar sık olursa o kadar faydalıdır. Salahiyettar zat tekrar bana döndü. Hayri Bey, bu kitap Şubat'a kadar bitecek. Bunu sizden katı şekilde istiyorum. Bu kadar mühim bir zatın unutulmuş olması doğru değil. Yaptığınız işin ehemmiyetini bilin ve ona göre çalışın. Siz de bana bu neşriyat meselesini hatırlatın. Başüstüne efendim, zaten takdim ettiğimiz projede yazılı. Halit Bey tekrar tavsiye etti. Yalnız eserlerin ismi yok, ek bir liste takdim ederim. Ahmet Zamani Efendi isminde hiçbir insan tanımamıştım. Hatta adını ilk defa işitiyordum. Ah ya Rabbim, ekmek paramı niçin bana doğrudan doğruya vermedin de beni başkalarının uydurduğu bir yalan yaptın? Hakikatte de böyleydim. Ucunu bucağını bilmediğim, her gün yeni bir parçasıyla karşılaştığım adeta tefrika halinde bir yalan olmuştum. Salahiyettar zat Ahmet Zamani Efendi'den bir türlü vazgeçemiyordu. Mühim bir keşif diyordu, fakat nasıl oldu da hiç adı işitilmedi? Sanki demin kafamdan geçenleri düşünen ben değilmişim gibi yavaş ve en kandırıcı sesimle cevap verdim. Eskiler malum efendim şöhrete afet diye bakarlardı. Sonra çok genç yaşta öldü. 42 yaşında falanmış. Rabia hesapları o devirde aramızda. Bu sualle nefesim birdenbire kesildi. Burada artık işin telkini yoktu. Bilginin kendisi vardı. Fakat Halit Ayarcı oradaydı. Niçin olmasın efendim? Söz yine devam edeceği yerde masanın camı üzerine iyice bastırdığı büyük geniş ayalı eline bakmaya başladı. Öyle, niçin olmasın? Eskileri o kadar az biliyoruz ki. Devir çok ehemmiyetli bir devir. Zaten büyük bir mekanik merakı var. Hemen herkes küçük büyük icatlarla meşgul. Minareden minareye uçma tecrübeleri bile var. Salahiyatlar zat mı tekrar bana döndü. Nasıl bir insanmış bu? Halit Ayarcı bu sefer de ceketinin düğmeleriyle oynamaya başlamıştı. Bu demekti ki iş bana düşüyordu. Bütün kuvvetimi, cesaretimi topladım. Ya pir, fakat yalancıların piri kimdi acaba? Uzun boylu, sarışın, kumral sakallı, siyah gözlü bir adammış. Dili gençliğinde biraz peltekmiş fakat kendi kendine iradesiyle düzeltmiş diyorlar. Daha doğrusu hocam rahmetli Nuri Efendi öyle söylerdi. Garip huyları varmış. Mesela çok iyi meyve yetiştirdiği halde üzümden başkasını yemezmiş. Bal ve şeker gibi şeyler de kullanmazmış. Mevlevi tarikatindenmiş. Zengin bir adamın çocuğuymuş. Birden fazla kadın almanın aleyhinde bulunduğu için devrinde pek sevilmezmiş. Demek modern bir adam, adeta bizden. Aşağı yukarı sarı rengi çok severmiş, hatta pek muhtat olmadığı halde sarı cübbe, sarı kaplı kürk giydiğini hocam Nuri Efendi söylerdi. Sarı güneşin rengidir dermiş. Çok aradım ama bu kanaatin nereden geldiğini bulamadım. Ben söyledikçe belediye reisinin de salahiyetli zatın da yüzleri tebessüme gark oluyordu. Ah bu küçük teferruat, 2-3 çizgi, birkaç konuşma parçası, işte size bütün bir hayat. Tevekkeli değil, eskiler yalnız şiir söylemişler. Bir işi falan var mıymış? Artık ne dönmem ne de durmam kabildi. İster istemez yoluma devam edecek, yeni yeni şeyler uyduracaktım. Çengelköy'de küçük bir camiin müezziniymiş fakat evlenme meselesindeki fikirleri yüzünden çıkartmışlar. O da selamlığını açmış, yatsı namazlarını misafirlerine evinde kıldırmış. Ezanı da evin penceresinden okurmuş. Halit Bey tekrar bana döndü. Bir Venedikli vasıtasıyla devrin garplı riyaziyecileriyle mektuplaştığını söylüyordunuz. Evet, ama müsbet bir şey bulunamadı. Nuru Osmaniye kütüphanesindeki kitap kaybolmasaydı. Salahiyetli zat hayretler içindeydi. Mühim keşif doğrusu böyle bir adam. Halit Ayarcı işi biraz daha tabiileştirmek ihtiyacını duydu. Bendeniz öyle geliyor ki Katip Çelebi'nin etrafındakilerden biri olacak. Başka türlü izahı güç. Bu ihtimal her ikisini de tatmin etti. Belediye reisi meselenin şimdilik bu tarzda halledilmesinden memnun, dairenin gezilmesini teklif etti. Bu aşağı yukarı 2 ay evvelki teftişin hemen hemen aynıdır. Şu şartla ki binamız biraz daha genişlemişti ve salahiyetli zat belediye reisinden daha yüksek mevkide olduğu için daha dikkatli, daha titizdi. Binaenaleyh 2 saat sürdü. Hemen her şeyin önünde durdu. Yerinden kalkabilecek her şeyi bir kere yerinden oynatıp altına bakıyor. Sonra kendisini elinde iyice evirip çevirip muayene ediyor. Tekrar yerine koyuyordu. Bütün boş defterleri açıp bakıyor. Grafiklerin önünde uzun murakabe saatleri geçiriyordu. Bir ara bana döndü. Bir eli kılıfını çıkarmaya çalıştığı yazı makinesinde. Neden öldüğünü biliyor musunuz diye sordu. Maalesef efendim ama... Ben söyleyeyim bakalım buldum mu? Şekerden dedi. Bende de vardı, oradan biliyorum. Tabii niçin böyle olması icap ettiğini sormadık. Niçin soracaktık? Hatta niçin şüphe etmeliydik? Herkes bir şeyden öldüğüne göre Ahmet Zamani Efendi de elbette bir hastalıktan ölecekti. Şekerden veya can sıkıntısından ölmesi arasında ne fark vardı? Asıl mühim olan salahiyetli zatın bu işe getirdiği iyi niyet, bizimle böyle işbirliği etmesiydi. Hepimiz birden bu ihtimali kabul ettik. Hatta ben çok doğru buyurdunuz, üzümden başka bir şey yemediğine göre diye hafiften tasdik bile ettim. Sonra saatine baktı, güzel altın kapaklı bir longindi. Yoruldum dedi, hepimiz yorulmuştuk. Onun için Halit Ayarcı'nın odasına geldiğimiz zaman derviş ağanın getirdiği kahveler pek makbule geçti. Hatta az şekerli olmasına bile ehemmiyet vermedi. Kahvelerden sonra yine o gün olduğu gibi kadro meselesine geçildi. Ondan sonra tebrik faslı geldi. Bu sefer altın tepsi belediye reisiyle onun arasına gidip gelmeye başladı. Ve nihayet kundaklanmış bir çocuk gibi Halit Bey'in birdenbire açtığı kollar arasında kaldı. Aziz veli nimetim, teveccühlerinize güvenmeseydim bu işe katiyen girmezdim. Bu itibarla ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana bu hizmet vesilesini verdiğiniz için bahtiyarım diyerek meseleyi halletmişti. Bütün gün hep böyle yapmış, en lüzumlu noktada konuşmuş, hiçbir şey rica etmeden istediklerinin hepsini kabul ettirmiş, şimdi de asıl işin kendisi tarafından kurulduğunu, beyhude münakaşaya lüzum olmadığını iyice anlatmıştı. Fakat salahiyetli zat tecrübeli adamdı, koskoca enstitüyü sadece bizlere bırakmazdı. ''Bu müesseseyi başından itibaren benimsedim.'' dedi. ''O sizlerin olduğu kadar benimdir.'' de. ''Reis Bey de size yardım edecekler.'' Ayrılırken tekrar bana iltifat etti. ''Kitabı isterim. Bitecek. Anladınız mı Ayrı Bey?'' Ve yanağımı okşayarak kitapla olan alakasını bir daha teyit etti. Kapıdan çıkarken ''Sloganları dağıtın bir an evvel ve her tarafa.'' diye tekrar emir verdi. Tam merdivenin başında belediye reisine yavaşça ''Bu Rabia hesabı nedir siz biliyor musunuz?'' diye sorduğunu işittim. Onlar gittikten sonra Halit Ayarcı tekrar bana döndü. ''Artık bundan sonra da şüphe etmezsiniz zannederim.'' dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Müessese kurulacak. Bir de işimizi bilsek.'' ''Hala bilmiyor musunuz? Saatleri ayarlayacağız.'' ''Evet ama nasıl bu kadar kalabalık bir teşkilatla?'' ''Çaresini bulacağız. Herkes kendisine tayin olduğu vazifenin adından bir iş çıkaracak. Zaten kurulur kurulmaz bir tamimle bütün arkadaşlardan rica edeceğim bunu. Ve tabii onlar da yapacaklar. Boş durmayacaklar ya.'' Sonra bir eli odasının kapısının tokmağında ''Siz kitabı ne vakit bitireceksiniz, yani ne vakit bitirebilirsiniz demek istiyorum?'' diye sordu. ''Nasıl yazarım ben bu kitabı?'' diye cevap verdim. ''Mevcut olmayan bir adam için.'' Halit Ayarcı'nın kaşları birdenbire çatıldı. İlk defa hiddetleniyordu. ''Nasıl mevcut olmayan adam? Daha demin kendiniz bahsediyordunuz. 4. Mehmet zamanında yaşamış, sarı rengi severmiş, güneşin rengidir dermiş. Mevlevi olduğunu bile biliyorsunuz. Graham hesaplarıyla meşgul olduğu malum, şekerden ölmüş. Yok azizim, ben bu cinsten sabotaj istemem. Bu müessese muvaffak olacaktır. Herkes vazifesini yapacak, sizin ilk işiniz budur.'' ''İyi ama bütün bunlar manasız şeyler, hepsi uydurma.'' Birdenbire ceketimden tuttu. ''Bu kitap yazılacak yahut da gider içeriye istifanamenizi yazar getirirsiniz. Ben bu kadar bağlı olduğum bir müessesede en yakın dostlarım tarafından ihanet görmemi istemem. Hem kendini söylüyorsunuz hem de yoktur diyorsunuz.'' ''Ben Ahmet Zamani'den bahsetmedim.'' ''Ama Nuri Efendi'den bahsettiniz. O da o demek.'' Sonra birdenbire belki de bozulan yüzüme dikkat ettiği için güldü. ''Adı olan her şey mevcuttur Hayri Bey.'' dedi. ''Binaenaleyh Ahmet Zamani Efendi vardır. Biraz da ikimiz böyle istediğimiz için vardır. Hatta şimdi büyük dostluğumuz da istiyor. Hiç üzülmeyin. Çalışın sadece. Sonra kadro meselesini ne yaptınız? İstediklerimizi veriyorlar. Hani listeniz?''
''Aksi aksi. Tanıdığım insan çok az.'' dedim.
''E bulun.''
''Akrabam yok.''
''Akrabasız adam olmaz.''
''Belki vardır ama meydanda yoklar. Şimdilik görünmüyorlar. İsterseniz gazetelere bir ilan vereyim.''
Tekrar gülümsedi. ''Ah Hayri Bey, ah Hayri Bey.'' dedi. ''Siz hakikaten beni yoruyorsunuz. Bir türlü sizi bazı şeylere alıştıramadım. Hayır, ilana lüzum yok. Biraz daha bekleriz. Onlar gelirler. Bir de Sabri Hanım'la Selma Hanım'a artık davet zamanı geldi sanırım.'' Odama girdiğim zaman Zehra'nın beni beklediğini gördüm. Benden izin istiyordu. Yeni elbiseleri içinde hakikaten güzel ve mesuttu. Yeni taşındığımız evde odasını ne kadar zevkle döşemişti. Pakize ile iki dost gibi geçiniyorlardı artık. Karımın tiroid guddeleri tedavi edileliden beri evde kavga yoktu. Ahmet 3 ayda 6 kilo almış, kızıma yarın daha isterse evde kalabileceğini söyledim. O teşekkür yerine bir kırıttıktan sonra çekilip gitti. Ben başım iki elimin arasında düşünmeye başladım. Hayır, istirahat etmemin imkanı yoktu. Birçok yalanın içinde olsam bile ihmal edemeyeceğim bir hakikat, büyük bir hakikat vardı ortada. Saatleri Ayarlama Enstitüsü hayatımı kurtarmıştı. Halit Ayarcı ile evime refah denen güneş doğmuştu. Bütün bunları düşünürken iç telefon çaldı. Halit Ayarcı sanki aramızda geçen şeyleri tamamıyla unutmuş gibi en rahat sesiyle, ''Yarın size Ahmet Zamani'yi yazmanıza yardım edecek tarih kitaplarını getireceğim. Göreceksiniz ne kadar kolay iş.''
''Teşekkür ederim efendim.''
''Bir iki ayda çıkar.''
''Zannederim efendim. Siz de yardım edersiniz tabii.''
''Selma Hanım'la Sabri Hanım'ı davet için biraz bekleyin. Ben gidiyorum. Bir iş olursa evden ararsınız.''
''Baş üstüne efendim.''
17. Ayrımın Sonu Sayfa 260.